Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Gönül frekansınız Erkam Radyo'dan merhaba. Haftanın öne çıkan dış politika gündemlerini gündemine alan, olayların perde arkasını aralayan Dünya Gündemi programımıza hoş geldiniz. Bir haftanın ardından yeniden sizlerle beraberiz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, hem Körfez'de hem de Karadeniz'de tansiyonu yüksek bir haftayı daha geride bırakmak üzereyiz. Körfez'deki krallık ve monarşi yönetimler arasında uzun zamandır var olan Mısır'daki askeri darbe sonrası ise iyiden iyiye derinleşen anlaşmazlıklar sonunda ciddi krize dönüşmüş bulunuyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in Katar'daki büyükelçilerini geri çekme kararı alması haftanın öne çıkan önemli gelişmelerinden biriydi. Hafta içinde Riyad'da Dışişleri Bakanları seviyesinde gerçekleşen Körfez İşbirliği Konseyi'nin 30. dönem toplantısında kurallara uymayan Katar'ı cezalandırma kararı çıktı. 3 ülke güvenliklerini ve istikrarı koruma adına böyle bir karar aldıklarını duyururken yapılan ortak açıklamada Katar'a diğer Körfez ülkelerinin iç işlerine karışmaması yönünde uyarılar yapıldı. Karar karşısında üzüntü ve şaşkınlığını ileten Doha yönetimi ise misillemede bulunmayacaklarını kaydetti. Katar Büyükelçisini geri çeken Suudi Arabistan çok geçmeden El Cezire'nin Suudi Arabistan'daki bürolarını kapattı ve ülkedeki faaliyetlerine yasak getirdi. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de benzer bir adım atması bekleniyor. Suudi Arabistan yönetiminin bir diğer radikal kararı ise Mısır'ın ardından Müslüman Kardeşler grubunu terör örgütü ilan ettiğini açıklaması oldu. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Mısır'daki Müslüman Kardeşler ile Suriye'de rejime karşı savaşan El-Kaide'nin Suriye kolu olan Nusra cephesini Suriye ve Irak'ta birçok eylemden sorumlu tutulan Irak-Şam İslam Devleti ve Yemen'deki Şii Husileri de terör örgütü listesine dahil ettiğini açıkladı. Hatırlanacağı gibi Riyad yönetimi geçtiğimiz yıl 3 Temmuz'da Müslüman Kardeşler üyesi Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği darbeye açık destek vermişti. Suudi Arabistan ayrıca Mısır yönetiminin darbe karşıtlarına karşı sert müdahalesini de terörle mücadele olarak değerlendirmişti. Mısır'daki darbe rejimi de geçen Aralık ayında Müslüman Kardeşleri terör örgütü ilan etmişti. Körfez'deki krizle ilintili haftanın bir diğer öne çıkan bir gelişmesi Mısır'daki darbe yönetiminin Hamas'ın Mısır'daki faaliyetlerine yasak getirmesi oldu. Darbe yönetimi ayrıca daha önce Kahire'ye görüş alışverişi için çağırdığı Katar Büyükelçisini geri göndermeme kararı aldığını açıklaması haftanın önemli gelişmelerinden biriydi. Kuşkusuz Ukrayna'daki kriz sadece bu haftaya değil, önümüzdeki haftalara damgasını vuracak gibi gözüküyor. Rusya ile Batı dünyası arasında Ukrayna üzerinden yürüyen nüfus mücadelesinde bu hafta neler yaşandığına bakacağız. Yeni küçük soğuk savaş diye nitelenen Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahaleleri bulunmasıyla başlayan kriz giderek küresel kamplaşmaya dönüşmüş durumda. Bu haftaki programımızda Körfez'de ve Karadeniz'deki güç mücadelesinin detaylarını konuşmak istiyoruz. Katar ile diğer Körfez ülkeleri arasında sorunun özünde yatan gerçek sebepler neler? Baskılar Katar'ın politikalarında bir değişikliğe neden olur mu? Katar yönetimi Müslüman Kardeşlere verdiği desteğini çeker mi? Ortadoğu'nun önemli kalemlerinin iddia ettiği gibi kriz daha da derinleşecek mi? Krizin derinleşmesi ne anlam ifade ediyor? Dünya kamuoyunun gündeminde bir diğer soru hiç kuşkusuz Ukrayna'da Batı ile Rusya arasında yeniden alevlenen soğuk savaş nasıl şekillenecek sorusu. Batı'nın Rusya'yı geri adım attıracak kozları neler? ABD Başkanı Obama bedeli olur şeklindeki tehditlerin altını nasıl dolduracak? Kırım'ın Rusya'nın hakimiyeti altına girmesi Kırım açısından ne anlam ifade ediyor? Ukrayna'da olup biten Türkiye açısından değerlendirildiğinde nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Krizin Türkiye açısından ortaya çıkardığı artılar ve eksiler neler gibi soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Evet, gelişmelerin nabzını tutan Dünya Gündemi programımız başlıyor. Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Programımıza Körfez'de patlak veren kriz ile başlıyoruz. Körfez İşbirliği Konseyi üyesi 3 ülke, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, konseyin bir diğer üyesi Katar'daki büyükelçilerini geri çağırmasıyla başlayan kriz aslında çokları için sürpriz bir gelişme olarak görülmedi. Suudi Arabistan ile Katar arasında uzun yıllara dayanan fakat üstü örtülmüş olan gerginlik, Arap Baharı sonrası yavaş yavaş tırmanışa geçmişti. Kriz Mısır'daki askeri darbe sonrası ise iyiden iyiye derinleşmişti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in Katar'daki büyükelçilerini geri çekme kararı ile bu gerginlik zirve yapmış oldu. Hafta içinde Riyad'da Dışişleri Bakanları seviyesinde gerçekleşen Körfez İşbirliği Konseyi'nin 130. dönem toplantısından kurallara uymayan Katar'ı cezalandırma kararı çıktı. Üç ülke güvenliklerini ve istikrarı koruma adına böyle bir karar aldıklarını duyururken yapılan ortak açıklamada Katar'a diğer Körfez ülkelerinin iç işlerine karışmaması yönünde uyarılar yapıldı. Karar, Körfez İşbirliği Konseyi'nin 23 Kasım 2013 tarihinde Riyad'da aldığı doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir Körfez ülkesi diğerinin iç işlerine karışmayacak maddesini Katar'ın ihlal etmesi üzerine alındı şeklinde ifadeler dikkat çekti. Karar karşısında üzüntü ve şaşkınlığını ileten Doha yönetimi ise misillemede bulunmayacaklarını da kaydetti. Körfez ülkeleri arasında yaşanan derin ayrılık karşısında Kuveyt tarafları sakinleştirmek için yardımda bulunabileceği mesajını verirken, Katar'ı başka ülkelerinin iç işlerine müdahale etmekle suçlayan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mısır'daki katliamların mimarı Cunta'ya yakın ilgi göstermesi dikkatlerden kaçmıyor. Olayın geçmişine bakıldığında meselenin Körfez İşbirliği Konseyi üyeliğinin istikrar endişesinin ötesinde bölgede uzun süredir devam eden politik çatışmaların bir yansıması olduğu görülüyor. 3 Temmuz 2013 tarihinde Mısır'da yaşanan darbenin ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt, Cunta yönetimine 12 milyar dolarlık yardım kararı almış. İlerleyen aşamalarda bu rakam daha da artırılmıştı. Görevden alınan Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yönetimine desteğiyle bilinen Katar, darbeye sert tepki verirken Cunta yönetiminin terör örgütü ilan ettiği Müslüman Kardeşler Teşkilat üyelerine kapı açması nedeniyle de ihvanın yasaklı olduğu Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından hedef tahtasına konulmuştu. Cunta'ya tepki veren sayılı Körfez ülkelerinden olan Katar, sert çıkışlarını sürdürürken Katar yönetiminin Müslüman kardeşlere yönelik tutumunu değiştirip değiştirmeyeceği tartışılıyor. Kararın arkasında Katar'ın ihvana ve Filistinli Hamas örgütüne verdiği desteğin yanı sıra ülkesinde bulunan Mısırlı Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf El-Kardavi'nin Körfez ülkelerine yönelik sert eleştirilinin de olduğu kaydediliyor. Mısır'daki darbe hükümetini ve ihvana uygulanan şiddeti sert ifadelerle eleştiren Kardavi, Cunta'ya yakın duruşları nedeniyle Körfez ülkelerine de tepki gösteriyordu. Elçileri çekme kararının öncesinde Katar'ın Abu Dhabi'deki Büyükelçisi Faris Naimi'ye ihvan yanlısı açıklamaları sebebiyle Kardavi'den duyduğu rahatsızlığı ileten Birleşik Arap Emirlikleri ise geçtiğimiz ay aralarında Mısırlarında olduğu 30 kişiyi İhvan bağlantılı oldukları gerekçesiyle 3 ay ile 5 yıl arasında hapis cezalarına çarptırması olmuştu. Mısır'da darbe ile birlikte kendisine en yakın müttefik olarak Suudi Arabistan'ı bulan Genelkurmay Başkanı Abdülfattah el-Sisi liderliğindeki yönetim, Riyad ile olan bağını daha da genişletme gayretinde. Geçtiğimiz ay Riyad'ı ziyaret eden Mısır'daki geçici yönetimin eski başbakanı Hazım el-Biblavi, Katar'ı Mısır'ın iç işlerine karışmakla suçlarken, ihvanın önde gelen isimlerine kapısını açan bu ülkeyi dürüst davranmamakla suçlamıştı. Yine aynı tarihlerde Mısır Dışişleri Bakanlığı Katar'dan sürgündeki Müslüman kardeşler üyelerini teslim etmesini istemişti. Mısır'da Cunta yönetiminin ihvanı siyaset dışı bırakma çabalarının bir sonucu olarak alınan teşkilatı terör örgütü ilan etme kararı yine Katar tarafından eleştirilen konuların başında geliyordu. Katar, Mursi'nin görevde kaldığı bir yıl içinde Mısır'a 7 milyar dolara yakın yardımda bulunmuştu. Mali'den Suriye'ye kadar geniş bir coğrafyada varlıklarından söz ettiren Katar ile Suudi Arabistan arasındaki çekişme yeni değil. Arap isyanları boyunca olayları kendi topraklarından uzak tutmaya çalışan petrol zengini bu iki ülke şu noktalarda ortak bir tutum sergiliyor. Bölgeyi kontrol etmek için parasal gücünü kullanmak ve iç güvenliklerini garanti altına almak. Libya'da Muammer Kaddafi rejimini sonlandırmak devriminde Katar daha öndeydi. Liderliği Katar'a kaptıran Suudi rejiminin Suriye ve Mısır konusunda ön plana çıkma istemesinin arkasında bu nedenin de olduğu iddia ediliyor. Diğer taraftan iki ülkede Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede vazgeçemeyeceği müttefikler ve her ikisinde de Amerikan üsleri bulunuyor. Katar ile Körfez İşbirliği Konseyi arasındaki gerilim artarken Doha merkezi El Cezire kanalının Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerini eleştiren yayınlarının da konsey içinde rahatsızlığa yol açtığı biliniyordu. Nitekim Suud yönetimi ülkesindeki tüm El Cezire bürolarının kapatılması kararını aldı. Diğer Körfez ülkelerinden de bu yönde bir adımın gelmesi bekleniyor. Mısır'daki darbe sonrası ihvan yanlısı olmakla suçlanan El Cezire'nin başkent Kahire'deki ofisi basılırken çalışanları da gözaltına alınmıştı. Özgürlüklerine kavuşmayı bekleyen El Cezire muhabirleri için dünya çapında kampanya başlatılmış durumda. Bu ön bilgilendirmeden sonra Körfez ülkeleri arasında patlak veren krizin detaylarını nasıl şekilleneceğini, ABD müttefiki Körfez ülkelerinin birbirleri arasındaki problemin ardında yatan gerçek nedenleri Anadolu Ajansı Arapça Haberler Koordinatörü Turan Kışlakçı Bey ile görüştük. Teknik bir arıza nedeniyle tamamlayamadığımız söyleşimizde Turan Kışlakçı Bey'in krize ilişkin tespitleri şöyleydi. Alo.
Alo, buyurun.
Turan Bey, merhabalar.
Merhabalar.
Öncelikle hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ediyoruz yapacağınız katkılardan dolayı, katkılarınızdan dolayı. Turan Bey, malum Körfez ülkeleri arasında bir süredir var olan kriz artık ete kemiğe bürünmeye başladı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn Katar'a karşı seslerini yükseltti ve ilk aşama olarak büyükelçilerini çekme kararı aldı. Gerekçe olarak Katar'ın 4 ay önce imzaladığı güvenlik anlaşması ilkelerine aykırı davrandı. Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye devletlerin güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmadığını ileri sürdü. Oysa ileri sürülen bu gerekçelerin ötesinde nedenlerin olduğu biliniyor. Bunların başında da Müslüman kardeşler konusu geliyor. Katar ile diğer Körfez ülkeleri arasında sorunun özünde yatan gerçek sebepler nelerdir? Sorumuzla başlayalım isterseniz.
Evet. Öncelikle teşekkür ederim Erkan Radyo'ya. Bize böyle bir imkan sunduğu için. İkincisi, Orta Doğu'da olan gelişmeleri anlamak için aslında biraz Arap dünyasını tanımak lazım diye düşünüyorum. Türkiye'de maalesef analizcilerimiz çıkıp Orta Doğu ile ilgili konuşma yaptığında direkt işte Amerika'nın büyüklüsü, Amerika orada. Peki Amerika oradaysa, Amerika'nın büyüklüsü orada elbette var. Fakat Suud da Amerika'ya bağlı, Katar da Amerika'ya bağlı, Birleşik Arap Emirlikleri de Amerika, bütün Körfez ülkeleri Amerika'ya bağlı. Peki bunlar arasındaki sıkıntı ne? Önce bundan başlamak lazım. Yani bunu sırf Amerika üzerine okumak yerine biraz bölgede ne tür dengeler var, orada ne tür sıkıntılar var, bunu görmek lazım. Mesela Körfez'in en büyük sıkıntılarından bir tanesi Bidun dedikleri kimliksizler sorunu. Asya'dan, Filipinler'den, Hindistan'dan, Çin'den gelip orada çalışan insan sayısı, bunlar o ülkenin nüfusunu iki kat aşmış durumda. En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Yani Dubai'ye gittiğinizde, Bahreyn'e gittiğinizde, Kuveyt'e gittiğinizde aynı sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve bu ülkeler için ciddi sıkıntı. Yine bölgede sıkıntılardan bir tanesi, bölgede bir üstünlük kavgası var. Örneğin Suudi Arabistan'la Katar arasında ta gitmişten beri gelen bir kavga var. Bu yeni olan bir şey değil. Katar başından beri Suud'un yaptığı bütün politikaya karşı farklı bir politika istiyor. Suudi Arabistan ise onun dışında farklı bir politika istiyor. Katar'ın işlediği politikanın dışında. Yani şöyle diyeyim. Örneğin Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri İran'la ilişkilerini geliştirmezken Katar 10 yıldır, 11 yıldır İran'la çok iyi ilişkilerini sürdürüyor. İran'la çok iyi ilişkileri var. Bunu devam ettiriyor ve kriz nedenlerden bir tanesi bu Katar'la Suudi Arabistan arasında. Yine bölgede Katar'dan yayın yapan El Cezire'nin bölgede çok ciddi fonksiyonu var, etkisi var. Körfez'deki ve bütün Arap dünyasındaki insanları ciddi etkileyen televizyonlardan bir tanesi. Örneğin El Cezire, Suudi Arabistan'ın muhalifleri de yetkileri çıkardığı gibi muhalifleri de çıkarıyor. Bahreyn'de kral yanlarını çıkardığı gibi krala karşı mücadele eden oradaki Şii muhalif grubu da çıkarıyor. Dubai'de oradaki devlet yetkilerini çıkardığı gibi farklı. Tabii bu onları rahatsız ediyor bölgede, ama El Cezire'nin şeyi bu, tarzı bu olduğu için onlar da Katar yönetimi El Cezire'ye karşılamıyor. Bu bir televizyon ve her türden insan burada kendini ifade etmeli diyor. Tabii bu da Körfez'deki ülkeleri başından beri rahatsız eden konulardan ikincisi. Birincisi Katar'ın Körfez'in dışında izlediği siyaset. İkincisi El Cezire fonksiyonu. Üçüncüsü Arap Baharı ile birlikte bütün Arap ülke, özellikle Körfez ülkelerinin birçoğu Arap Baharı'na karşı savaş ilan ederken, örneğin Suudi Arabistan Arap Baharı başladığı günden beri Arap Baharı'na resmen savaş etmiş, savaş ilan etmiş resmi olarak. savaş ilan etmiş ülkelerden bir tanesi. Birincisi İsrail, ikincisi Suudi Arabistan. Suudi Arabistan Arap Baharı'nın başarılı olmasını istemiyordu. Çünkü Arap Baharı'nın başarılı olması durumunda o diktatör ülkelerde bunun etkisinin diğer krallıklara sirayet edeceğini çok rahatlıkla görebiliyorlardı. Bundan dolayı başından buna savaş ilan etti. Örneğin geçen hafta Libya'da darbe girişimi oldu. 3 darbe girişimi. Bu 3 darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Darbenin arkasında kimler vardı diye baktığınızda Suudi Arabistan'ı görüyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri'ni görüyorsunuz ve Bahreyn'i görüyorsunuz. Yine hakeza. Yemen'de hakeza öyle. Yemen'le hala Salih'i getirmeye çalışan Arap Baharı'na karşı mücadele eden ülkelerden bir tanesi Suudi Arabistan. Arap Baharı'nı destekleyen, bu anlamda Arap dünyasında yeni siyasi vizyonları ortaya çıkmasına destek olan ülkelerden bir tanesi hemen hemen tek ülke diyebileceğimiz ülke Katar. Katar sadece İhvan Müslümin değil, liberalleri de destekliyor, solcuları da destekliyor, demokratları da destekliyor. Ama şunu istiyor, yeni bir vizyon oluşturun ülkenizde. Çünkü Katar'ın ortaya koyduğu vizyon şu, biz Arap halkları kalkındıkça, bu ülkede toplumla Arap toplumu güçlendikçe Arap dünyası güçlenir. Eğer Arap dünyası değil sadece krallıklar güçlenirse Arap toplumunu kaybederiz. Ve ileride bu coğrafyada Arap milliyetçiliği diye bir şey kalmaz. Aslında Katar biraz daha ülkeler arasında kıyasladığınızda milliyetçilik duygusu kısmen önde olan ülkelerden bir tanesi. Bu anlamıyla. Evet.
Turan Bey, bu arada yani şu konu sürekli gündeme getirilip tartışılıyor. Katar gibi küçük bir ülkenin uluslararası meselelerde bu denli etkin bir rol üstlenmeye çalışması hep şaşılarak karşılanıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsun Katar'ın uluslararası meselelerde etkin gözükme çabalarını?
Evet. Şimdi Katar'ı yakından tanıyanlardan birisiyim. Katar'ın ben birçok üst düzey yetkilisiyle, devlet başkanlarıyla hep görüşmemde, onlarla da aynı şeyi konuştuğumda onlar şunu söylüyor. Şimdi dünyayı artık ekonomi yönetiyor, para yönetiyor. Siyasi bir vizyon, artık siyasi vizyon tamamen geri planda. Bu anlamda ekonomisi güçlü olan dünyayı yönetiyor. Katar bugün İngiltere'ye borç veriyor, Fransa'ya borç veriyor. Dünyanın birçok büyük devletine borç veren ülkelerden bir tanesi. Ciddi doğal gaz rezervi olan ülkelerden bir tanesi. Ve bu anlamda zengin bir ülke. Ve bunu Katar diğer Arap ülkeleri gibi binaya yatırmaktansa, kürtelen yaptırmaktansa ne yaptılar? Kültüre yatırım yaptılar ve bölgede yeni bir vizyonun önünü açmak için büyük yatırımlar yaptı Katar. Bu anlamıyla ön plana çıktı. Siyasi vizyon ortaya koydu. Örneğin El Cezire mi? Kendileri şöyle diyordu. Kültür Bakanı El Kevari. Kendisine sorduğunda Katar'ın peki bu başarısı nereden geliyor diye sorun. Bana şunu dedi. Biz dedi diğer Arap ülkelerin durumuna baktık. Kuveyt'in durumuna baktık. Suudi Arabistan'a baktık. Bizden daha zenginler. Paralar bol ama kendi toplumları için yapmıyorlar bunu. Arap halklarının gelişmesi için bu parayı yatırmıyorlar. Bu paraları alıyorlar kendi zevk ve sefaları için kullanın. Biz de dedik ki bunu hem toplumumuz için kullanacak hem Arap toplumu için kullanacağız. Önce ne yapalım? Şimdi Katar bölgesi, Katar'ın etrafında İran var, Suudi Arabistan var, Irak var, Türkiye var. Bu güçlü ülkeler karşısında Katar'ı nasıl birinci ön plana çıkarabiliriz diye. Biz diyor 93'te, 94'te diyor bir medya alanı ayak atalım dedik, El Cezire'yi kurduk. Yani şu anda Katar'dan çok El Cezire dünyada daha meşhur diyor. İkincisi diyor eğitim modeliydi bizim ortaya koyduğumuz. Bizim çocuklarımız Amerika'ya, Batı'ya gidip eğitim görüyor. Ve bu coğrafyanın en büyük sıkıntılarından bir tanesi eğitim. Peki nasıl kaliteli bir eğitim verebiliriz diye bunun üzerine kafa yorduk. Ve Katar'da diyor dünyanın en ünlü üniversitelerinin, örneğin Harvard, Oxford, Georgetown Üniversitesi gibi dünyanın ünlü üniversitelerinin Katar'da bir şube değil de bizzat o üniversitenin bir benzerini kurmalarını, her türlü destek olacaklarını, hocalar için de uçakların bedava olduğunu. Aynı hoca hem Georgetown'da ders verirken aynı şeyde Katar'da da ders verdi. Bunun için maddi ne istiyorsanız para anlamında destek vermeye hazırız. Bu ülkelerde, ülkelerdeki üniversitelerde buna olumlu baktılar ve şu anda Katar eğitim alanında yaptığı büyük bir atılımla çok ciddi ilerliyor her geçen gün. Havaalanı var, daha birçok kültürel yatırım var. Örneğin 2020 Dünya Kupası Katar'da oynanacak, hem spora yaptıkları yatırımlarla. Yani parasını hem kültürel işlerde kullanıyor hem de bunu geri dönüşüme yatırdıkları için. Bunu kendileri öyle yorumluyor tabii. Dışarıdan baktığınızda tabii küçük bir ülkenin bu kadar etkin olmasının bunu ben şuna bağlıyorum. Tamamen ekonomi ve paranın bunda büyük rol olduğunu düşünüyorum.
İfade ettiğimiz gibi Anadolu Ajansı Arapça Haberler Koordinatörü Turan Kışlakçı Bey ile gerçekleştirdiğimiz söyleşimizi teknik bir arıza sebebiyle tamamlayamadık. Kendisine bu bağlamda soracağımız pek çok soru daha vardı ancak olmadı ne yazık ki. Dileriz önümüzdeki programlarda kendisiyle daha detaylı bir şekilde konuşma fırsatı yakalarız. Biz yine de kendisine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, Körfez'deki krize ilişkin pek çok değerlendirmeyi yerel ve uluslararası medyada görmek mümkün. Bu değerlendirmelerden bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün Yeni Şafak gazetesinden Akif Emre'nin El Cezire devrinin sonu mu başlıklı yazısının bir bölümünü paylaşmak istiyorum. Diyor ki Akif Emre, Mısır darbesi öngörülen bölge dizaynının önünü kesmeye yönelik ilk büyük stratejik hamle oldu. Bu nedenle geçenlerde bu sütunda belirttiğimiz hususu tekrarlamakta yarar var. Mısır'da düzen, denetim kurulmadan Suriye'de herhangi bir gelişme beklememek gerekir. İşte tam da bu nedenle Mısır darbesini bölge içi dinamiklere dikkat kesilerek okumakta yarar var. Tam bu süreçte son birkaç gün içinde bu stratejik rol kapma oyunu uluslararası boyut kazanacak, başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez Emirlikleri Katar'dan büyükelçiliklerini peş peşe çekeceklerdi. Ve dün de Mısır bu kervana katılarak büyükelçisini Katar'dan çektiğini açıkladı. Büyükelçilerin çekilme gerekçesiyle Mısır darbesinin nedeni ve perde arkasındaki aktörü çok daha net ortaya çıkıyor. Orta Doğu'da kimin belirleyici olacağı ve ne yönde şekillendireceği meselesi aynı zamanda Suriye'de kanın akmaya devam etme nedenidir. Bu arada Katar'da babasını devirerek iş başına gelen yeni kralın küresel aktörlerle iyi ilişkileri ve daha prensken milyarlarca dolarlık askeri projeler hazırlamasına rağmen bu ülkenin diğer Arap ülkeleri tarafından cezalandırılıyor olması, petrolün ve bölgenin küresel petrol sistemiyle bağlantısının şakaya gelir yanının olmadığını en iyi göstergesi. Elçilerin çekilmesinin gerçek nedeni şu, Katar'da hala Müslüman kardeşlerinin rahatça faaliyet gösterebiliyor olması. Bunun anlamı çok açık. Petrol şeyhliklerinin ve Suud, Mısır gibi büyük Arap ülkelerinin İhvan gibi küresel sistemle anlaşmaya hazır, Batı ile belli düzeyde ilişkiyi, işbirliği yapmaya önem veren bir siyasal İslam'a bile tahammülleri yok. Mısır'da İhvan'ın önünün kesilmesi özellikle Suud için stratejik bir adımdı. Zira ne kadar ılımlı Batı ile barışık olursa olsun, İhvan gibi siyasal bir örgütlenme her halükarda Suud ve Körfez emirliklerinin denetim altında tuttukları siyasal dinamizmi harekete geçirebileceği gibi kendi din anlayışları açısından da tam bir meydan okuma sayılabilirdi. Bu süreçte manidar olan her ne kadar Araplar arası iç mücadele gibi görünse bile en fazla etkilenen Türkiye'nin kendine biçtiği ağabey rolünün oynamasına izin verilmeyeceğidir. Yine durum İsrail'in Orta Doğu'daki konumunu da yeniden belirleyecektir. Değişik yazı ve konuşmalarımda altını çizdiğim hususlardan biri Mısır'ın geleceğini belirleyecek olan ana maddelerden birinin Camp David denklemi olduğudur. Komplo teorilerinden yahut nostaljik heveslerden öte sahayı ve aktörlerin konumunu doğru okuyabilirsek ancak geleceğe dair bir şeyler söyleyebiliriz. Müslüman kardeşlerin temsil ettiği İslamcılığa bile izin vermeyen yeni bir dizayn gerçekleşiyor. Arap baharına olduğundan fazla anlam yükleyen ve erkenden rol kapmaya çalışanlar açısından bölge tekrar eski günlerine dönüş yaşıyor. Son olarak dün iki gelişme yaşandı. Suudi Arabistan'ın İhvan'ı terörist örgüt ilan etmesi, Mısır darbesinin ardından neden Suud eli aramamız gerektiğine de bir işaret. Buna ilaveten El Cezire televizyonunun Suud'da yasaklanması, Katar'ı aşan biçimde bölgenin içe kıvrık yapıya geri dönme işareti olarak okunabilir. Mısır'ın ardından Körfez'de de dizayn edildikten sonra İsrail'in de devreye girmesiyle artık Suriye'ye sıra gelebilir. Üstelik Ukrayna'daki Rus hamlesine karşı Amerika'nın İsrail'e eski rolünü iade etmesiyle yeni sayfalar açılabilir. Katar'a yönelik diplomatik operasyonun devamı Suriye'ye askeri olarak yansıyacak mı göreceğiz. Akif Emre'nin bu değerlendirmesiyle programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımızın ikinci bölümünde Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Halil Kurt Bey ile Körfez'deki krizi konuşmaya devam edeceğiz. Halil Bey ile konuşacağımız bir diğer konu Ukrayna krizi olacak. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Ancak araya gitmeden önce dünyadan derlediğimiz dünya turu haberlerimizle sizleri baş başa bırakıyoruz. Aranın ardından görüşmek ümidiyle.
Müslümanlar Orta Afrika Cumhuriyeti'nden zorla çıkartılıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki olaylara ilişkin düzenlenen toplantı, ülkedeki Müslümanların yaşadığı trajediyi gözler önüne serdi. Ülkede çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Seleka isyancılarının, geçen yıl dönemin Hristiyan Devlet Başkanı François Bozize'yi devirmesiyle başlayan olaylar ve Hristiyan nüfus tarafından oluşturulan Anti-Balaka örgütünün ölç almaya yönelik katliamları, ülkede geniş çaplı insan hakları ihlal neden oluyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, BMGK'da yaptığı sunumda Orta Afrika Cumhuriyeti'nin bilhassa batısındaki Müslümanlar ülkeden zorla çıkarılıyor. Binlerce sivil gözlerimizin önünde öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya dedi. Geçen Aralık başından bu yana gerçekleşen olayları Müslümanlara karşı temizlik olarak nitelendiren Guterres, Aralık başından bu yana on binlerce Müslüman ülkeyi terk etti, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kalanlarsa ölüm tehdidi altında yaşıyor diye konuştu. İsrail utanç duvarı teknolojisini ABD'ye ihraç ediyor. Filistin'de Batı Şeria'yı diğer bölgelerden ayıran büyük utanç duvarının benzeri ABD-Meksika sınırına inşa edilecek. ABD Batı Şeria'daki duvarı yapan İsrail firmasıyla 145 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. Bloomberg'de yer alan habere göre ABD'li uzmanlar tarafından yapılan açıklamada 2006 yılından beri Meksika sınırında çok sayıda proje geliştirildiği fakat göçmenlik ve kaçakçılığın önüne geçilemediği belirtildi. İsrail'in Batı Şeria'da ördüğü duvarın önemli bir tecrübe olduğunun vurgulandığı açıklamada İsrail'li Elbit firmasıyla bu sebeple anlaşma imzalandığı ifade edildi. Proje sanal çitler, duvar, gözetleme kulesi ve ışıklandırma sistemlerinden oluşuyor. Proje bedelinin 1 milyar doları bulabileceği belirtiliyor. Kanada'da kıyafet yasağının hedefi başörtüsü. Kanada'nın Quebec eyaletinde halkın büyük bir bölümü, resmi kurum ve kuruluşlarda çalışan görevlilerin inandıkları din gereği kullandıkları sembol ve giysileri yasaklamak üzere hazırlanan kanun tasarısının hedefinin başörtüsü kullanan Müslüman kadınlar olduğunu düşünüyor. Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'nin kamuoyu araştırma şirketi Ecos'a yaptırdığı ankete katılanlardan İngilizce konuşanların %78'i, genel katılımcıların ise %70'i tasarıyla başörtülü kadınların engellenmeye çalışıldığı görüşünü belirtti. Quebec eyalet hükümetince hazırlanan ve meclise sunulan tasarının yasalaşması halinde dini simgeler ve semboller kamuya ait iş yerlerinde çalışanlarca kullanılamayacak. Meksika'da Müslümanların sayısı artıyor. Neredeyse 5 asırdır Katolik inancı Meksika'da egemen din. 1970 yılında Katolikler Meksika nüfusunun 96.7'sini oluşturuyordu. 2010 yılına gelindiğinde bu sayının %82.7'ye düştüğü açıklandı. Bu değişimde Hristiyanların diğer mezhepleri Evanjelikler, Protestanlarla Yehova şahitleri yer tutuyor. Ancak dönüşümde İslam'da manevi kurtuluşu arayan Meksikalıların payının da büyük olduğu ifade ediliyor. Yapılan araştırmalar, 2030 yılında bugün 111 bin civarında gösterilen Müslüman sayısının 126 bine yükseleceğine işaret ediyor. Putin, Esad'ı kolladığı için Nobel aday gösterildi. Suriye ve Çeçenistan'ın ardından şimdi de Ukrayna ile ilgili politikaları nedeniyle uluslararası toplum tarafından sert bir biçimde eleştirilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yılki Nobel Barış Ödülü adayları arasında yer aldığı ortaya çıktı. Norveç Nobel Enstitüsü Direktörü Geir Landestad, Putin'in barış ödülü için aday gösterildiğini doğruladı. Putin'in Nobel Barış Ödülü'ne ABD'nin Ağustos ayındaki kimyasal silah saldırısının ardından Suriye rejimine karşı hava saldırısı düzenlemesini önlediği için Rusya'daki dünya halkının ruhani bütünlüğü ve işbirliği uluslararası akademisi tarafından aday gösterildiği öğrenildi. Aşırı sağcı saldırılar iki kat arttı. Almanya'da aşırı sağcıların mülteci yurtlarına musallat olmalarının bir türlü önüne geçilemiyor. Aşırı sağcı saldırıların 2013 yılında önceki yıla kıyasla iki kat arttığı kaydediliyor. 1 milyon bebek doğduğu gün ölüyor. Uluslararası Yardım Örgütü Save the Children, dünyada her yıl 1 milyon bebeğin sadece bir gün yaşayabildiğini ortaya koydu. Örgüte göre her yıl bir o kadar bebekte ölü doğuyor. Üstelik ölümlerin yarısı önlenebilir durumda. Rapora göre son yılda çocuk ölümleri yarı yarıya azaltıldı. Ancak yeni doğan ölümleri korkutuyor. Raporda her yıl 40 milyon kadının profesyonel yardım almadan doğum yaptığı belirtildi. En karanlık tablo ise Afrika ve Orta Doğu'da. Etiyopya'da doğumların %90'ı uygun olmayan şartlarda gerçekleşiyor. Afganistan'ın kırsal kesimlerinde 10 bin kadına bir ebe düşüyor. Sadece Güney Sudan'da doğar doğmaz ölen bebek sayısı yılda 5 bin.
Sayın dinleyenler, yeniden merhaba. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımızdaki birlikteliğimiz sürüyor. Programımızın ikinci bölümünde her zaman olduğu gibi bizlere Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Halil Kurt Bey eşlik edecekler. Hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun.
Programımızın geçmiş bölümlerini dinleyenlerinin malumu olduğu üzere bu bölümümüzde daha ziyade bilgilendirici bir muhteviyat sunmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Gündemimize aldığımız ülkeleri dünüyle, bugünüyle, coğrafi ve demografik yapılarıyla tanımaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Gayemiz de hep söylediğimiz gibi söz konusu ülkelerin bugün siyaset arenasında yaşananları daha iyi analiz edilebilmesine katkı sağlamak. Tabii sadece ülke tanıtımlarını yapmıyoruz. Güncel, aktüel siyasi gelişmelere de değiniyoruz Halil Bey'le birlikte. Halil Bey'le bu hafta programımızda ülke tanıtımı değil ama programımızın birinci bölümünün ağırlıklı gündem maddesi olan Körfez İşbirliği Konseyi Teşkilatı etrafında dönen krizi konuşacağız. Bu önemli teşkilatı yakından tanımaya ve tanıtmaya çalışacağız. Ne zaman ve hangi amaçlarla kurulduğunu, hangi ülkelerden oluştuğunu, bugüne kadarki icraatlarını ve etkinliğini ne değinmeye çalışacağız. Konseyin bugünlerde yaşadığı sıkıntılı sürecin bundan sonra nasıl bir şekil alacağını masaya yatıracağız. Malum birinci bölümde teknik sebeplerle tamamlayamadığımız bir söyleşimiz vardı. Anadolu Ajansı Arapça Haberler Koordinatörü Sayın Turan Kışlakçı Bey ile teknik bir arıza nedeniyle tamamlayamadığımız söyleşimizde sormayı düşündüğümüz ama sorma fırsatı bulamadığımız sorularımızın cevaplarını Halil Bey'den istirham edeceğiz. Halil Bey ile konuşacağımız bir diğer konu önümüzdeki dönemde uluslararası toplumun en önemli gündem maddesi olacağı gözüken Ukrayna ve Kırım krizini konuşacağız. Rusya ile Batı dünyası arasındaki bölgedeki nüfus mücadelesini nereye varabileceği konusunda gündeme gelen senaryoları masaya yatıracağız. Sayın Hocam, dilerseniz vakit kaybetmeden gündemimize geçelim. Körfez'deki krizden başlayalım arzu ederseniz. Malum olduğu üzere Körfez İşbirliği Konseyi'nin 3 önemli ülkesi Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, konseyin diğer üyesi Katar ile uzun zamandır yaşadıkları ama bir şekilde üzerlerini örttükleri krizi sonunda patlak vermek zorunda kaldı. Gün yüzüne çıktığı kriz bir anlamda ete kemiğe büründü. Her üç ülke de Katar'daki büyükelçiliklerini geri çekme kararı aldı. Gerekçeleri ise Katar'ın 4 ay önce imzaladığı güvenlik anlaşmasındaki ilkelere aykırı davranmak. Körfez İşbirliği Konseyi üye devletlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmamak gibi gerekçeler sıraladılar. Gerek programımızın birinci bölümünde telefon bağlantısı kurduğumuz Turan Kışlakçı Bey ve gerekse diğer uluslararası analizlerde ifade edildiği gibi gerekçelerin ötesinde pek çok gerekçe daha var. Bunların başında da işte Müslüman kardeşler meselesi yatıyor. İsterseniz bu gündeme gelen, uluslararası analizlerde gündeme gelen gerekçelere ve sizin dile getireceğiniz gerekçelere değinmeden önce Körfez İşbirliği Konseyi'ni birazcık yakından tanıyalım. Bu sorumuzla başlayalım, ardından detaylara geçelim.
Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum öncelikle. Şimdi Körfez İşbirliği Konseyi, Körfez'de yani Basra Körfezi'ndeki Arap ülkeler arasında ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliği amacıyla kurulan bir teşkilat. Hı hı. Ve kuruluş tarihi de 25 Mayıs 1981'de Riyad'da kuruluyor. 6 ülke var. Fakat Arap Yarımadası'nda 7 ülke var. Hı. Biri fakir. Yemen'i almamışlar. Yani 6 zengin bir fakiri doyuramamış demek ki. Bu ülkeler Suudi Arabistan'ın başkanlığında işte Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt. 6 ülkeden oluşuyor. Ve enteresandır, bu ülkelerin çoğunun bağımsızlığı mesela 1971'de İngiltere'den bağımsızlığını alıyor. Yani Osmanlı yüzyıllarca burada hakim olmuş ve 1971'de işte Katar, Birleşik Arap Emirlikleri bağımsız oluyor. 1981'de de bu Körfez İşbirliği Teşkilatı'nı kuruyorlar. Bunların hedefi bir birlik oluşturmak. Fakat Avrupa Birliği gibi bir birlik oluşturabilmek için üç şart gerekir. Bunlardan birisi sınırların kalkması, yani gümrük olmadan geçilmesi. İkincisi ortak bir paranın olması ve ortak bir savunmanın olması. Fakat bunların üçünün de olmadığını görüyoruz. Tamamen İngiltere ve Amerika'nın müsaade ettiği ölçülerde bir araya geliyorlar. Üç tane organı var biliyorsunuz bu örgütün. Yüksek Konsey devlet başkanları tarafından oluşuyor. Bakanlar Konseyi var. Dışişleri Bakanları toplanıyor. Bir de Genel Sekreterlik de bu işlerin sekreteryasını yürütüyor. Bugüne kadar da böyle dünyayı ilgilendirecek, dişe dokunur bir karar aldığı yok bu konseyin.
Evet.
Ortak özelliği dünyanın en zengin petrol rezervlerinin üzerine oturan kabile reislerinin oluşturmuş olduğu bir devletçiklerdir. Çoğu da Suni devlettir zaten. Kuveyt dediğiniz yer Basra, Osman'ın Basra vilayetinin bir kasabası.
Evet.
Hatta aralarında sınır anlaşmazlıklar olduğunda İstanbul'a geliyorlar. Arşivleri bizde hala. Yani Orta Doğu'nun arşivi bizde diyoruz ya, işte Katar'la diyelim ki Suudi Arabistan yahut da Kuveyt'le komşusu arasında sınır anlaşmazlığını geliyor bizde var. Çünkü hangi ilin, hangi ilçesi, hangi kasabası diye arşivler bizde hala.
Evet, evet. Sayın Hocam, Körfez ülkelerinin Katar'la, bahsettiğimiz üç tane Körfez ülkesinin Katar'la problem yaşamasının odağındaki konu Müslüman Kardeşler Örgütü.
Evet.
Dün itibariyle Suudi Arabistan bir karar aldı. Müslüman Kardeşler Örgütü'nü terör örgütler listesine dahil etti. Suudi Arabistan daha önce de Hezbollah, Irak, Şam, İslam Devleti, El-Nusra cephesini de terör örgütler listesine dahil etmişti. Suudi Arabistan'ın bu son kararı Müslüman Kardeş, yani ılımlılığıyla bilinen bir örgütü, bir teşkilatı terör örgütler listesine dahil etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi terörist örgütler listesine girmek için terörist olmanız gerekmiyor. Önce bunu bilmemiz gerekiyor. Dünyada bugün yaşananların çoğu birer algı operasyonudur. Körfez ülkelerinin Katar'da dahil olmak üzere aralarındaki anlaşmazlık olan Katar'da dahil ortak özelliği halklarından kopuk, İngiltere'nin başa geçirmiş olduğu, şu anda da Amerika'ya sırtını dayamış olan ve bir avuç zümrenin o bölgedeki, mesela bir tek Suudi Arabistan'ın yer altındaki petrol rezervi dünya rezervlerinin %22'sini oluşturuyor. Yani dünyada mevcut yer altında bulunan petrolün %22'si tek başına Suudi Arabistan'da. Diğer ülkelerde koyarsak dünya petrolünün yarısı bunların elinde zaten. Hı hı. Bu 6 ülkenin. Ve enteresandır, bu ülkelerin mesela Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin nüfusunun %80'i yabancı.
Evet.
Yani diyelim ki 8 milyonluk ülkede, yani kendilerinin nüfusu 1 milyon 2 milyonu bulmuyor çoğunda. Hı hı.
Turan Bey de bu konunun altını çizmişti.
Yani Hintli, Pakistanlı, Filistinli ve diğer Arap ülkelerinden gelen bütün işleri yapan insanlar. Üst düzey işleri de İngiliz ve Amerikalılar alıyorlar ihaleyi. Diyelim ki 3 milyar dolara bir metroyu alıyor. 2 milyar dolara da bizimkilere yaptırıyorlar. Yani sonuçta işler böyle dönüyor burada. Peki işte Müslüman Kardeşleri niçin terörist ilan ediyorlar vesaire? Bu Şubat tatilinde Umre'ye gitmek kısmet oldu. Orada gördük. Biz Kabe'den otelimize doğru giderken otobüs ise arkadan 20 yaşında bir Suudlu genç çarptı. Hı hı. Suçlu kendisiydi. Asıldı. Şoförü dövmeye kalkıyor. Bir iki yumruk attı. Sebep şu. O Mısırlı. Sorduk, Mısırlı. Veya Pakistanlı.
Suudlu olmadı kesin yani.
Suudlu değil. Ve Suud yönetimi şunu söylüyor. Hiçbir yabancı ya sizi ezdirmem diyor güya. Yani aslında yabancıları parya olarak görüyor. O yabancı dedi de İslam ümmeti. Peki buradaki sorun şu. Bu emirlikler çok az bir nüfusa sahipler. Kendi öz nüfusu. Mesela Suudi Arabistan'da 5 milyon yabancı var. Dışarıdan gelen işçi. Ve kendi halkları da şu anda parayla yönetimden memnun. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri bir kişi evlendiği zaman devlet ona, hani bizim bir zamanlar başbakanımız Tansu Çiller vardı. Bir iki anahtar diyordu, bir ev bir araba. Gerçekten evinin arabasının anahtarını devlet veriyor. Yani her şeyi karşılıyor. Fakat bu nereye kadar gider? Mesela Suudi Arabistan 30 milyona yaklaştı nüfusu. Artık devlet bunu finanse edemiyor. Problem şurada. Halkı bugüne kadar zenginlikle, parayla idare ettiler. Ancak nüfus artınca bu halka iş veremeyecekler. İstihdam sağlayamayacaklar. Mevcut gelirler bunu sağlayamayacak. İşte o zaman bir takım memnuniyetsizlikler ortaya çıkacak. Sandık diyecekler, seçim diyecekler. İşte Körfez'deki emirliklerin hiç duymak istemedikleri, hatta rüyasını bile görmek istemedikleri kabus sandıktır, seçimdir. Evet. Onun için de bizim başbakandan hiç haz etmezler. Yani Türkiye'yi çok severler. İşte Türkiye güzel model ülkedir vesairedir diyorlardı. Ancak iş sandık seçim deyince Müslüman kardeşlerin de manifestosu şudur. Barışçıl yollarla bütün Arap dünyasında halkın iktidarını savunuyor. Bu Suudi Arabistan için atom bombası kadar tehlikeli bir fikirdir.
Evet, evet. Özellikle Arap Baharı sürecinden sonra en tedirgin olan ülkelerin başında Suudi Arabistan ve Körfez Emirlikleri, Körfez'deki diğer emirlikler geliyor. Sayın Hocam, şimdi bu Katar'ın pozisyonu neden farklılık arz ediyor? Benzer özellikler Katar için de söz konusu. Evet. Peki Katar neden diğer ülkelerden farklı bir pozisyon duruyor?
Şöyle ifade edelim. Tarihi süreç içerisinde 1981'de kurulan bu örgüt hep İran'la korkutuldu. Yani dendi ki bak İran tatbikat yapıyor, sizi işgal edecek. Hatta Kuveyt'in işgal edilmesiyle birlikte 91'de bütün gelirlerini Amerikan silah sanayine yatırdılar. Dolayısıyla bol bol silah satıldı. Fakat bunlar içerisinde Katar biraz daha, hepsinin yüzü batıya dönük ama bu işin profesyonelce batı tarzı, madem biz batılı jargonla hareket ediyoruz, El Cezire'yi kurdu. Mesela CNN gibi, BBC gibi dünya genelde bir medya oluşturdu. Ve artık kaba diktatörlükler değil de halkın iknasına dayalı, yine biz yönetelim ama halkı ikna ederek yönetelim bir modeline dayanıyor. Bu yönüyle de Türkiye ile biraz daha yakın işbirliği içerisinde. Mesela Mursi yönetimine, Mısır'daki yönetime 7 milyar dolar civarında yardımda bulundu. İşte Türkiye'de 2 milyar dolar kadar yardımda bulunmuştu o dönemde. Ama Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği kol ise bu tür şeyler zinhar tehlikelidir deniyor. Yani siz birazcık böyle halktan yana, seçimden yana tavır koyduğunuz zaman kendi sonlarını görüyorlar ve şu anda Katar'la aralarındaki fark, mesela Suriye konusunda da öyle olmuştu. Suriye'de Beşar Esad rejimi devrilirse diye düşünülüyordu geçen yıl bu vakitler. Türkiye ve Katar'ın tezi seçim olsun, Sünni bir Arap rejimi gelsin. Halbuki Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri diyordu ki yani bir hanedan bulalım Suriye'de, Sünni Arap bir krallık olsun istiyorlar. Yani burada Katar'la Suriye konusunda ayrıştılar. Mısır konusunda ayrıştılar. Şu anda Katar biraz daha makul davranmak istiyor. Yani dünyanın gidişatını okuyarak Suud'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği grup ise yani bu işi para bizde, güç bizde, Amerika arkamızda diyorlar ve gördüğümüz yerde başını ezelim mantığıyla gidiyorlar.
Şimdi Arap medyasındaki analizlere bakıldığı zaman Suudi Arabistan'la Katar arasındaki gerginliğin derinleşebileceğinin altı çiziliyor. Böyle bir öngörünüz var mı sizin de? Gerginleşirse
şöyle
ne olabilir?
Şöyle söyleyelim. Şimdi bunlar, Suudi Arabistan'ı bir kenara bırakacak olursak, Körfez'deki ülkeler gerçek manada devlet değiller zaten. Yani bir halk var, %80'i yabancı. Bir petrol ve doğal gaz var, işleten Amerikan İngiliz şirketleri. Dolayısıyla eğer onların arasındaki mücadele oradaki mevcut müesses nizamı tehdit eder duruma gelirse, İngiltere ve Amerika dur dedikleri yerde onlar dururlar. Yani o konuda çok fazla kafa yormamıza gerek yok. Çünkü Amerikan think tank kuruluşlarından mesela eksen ülkeler hakimiyet teorisine göre deniyor ki işte dünyada büyük güçler var, şunlar bunlar bahsederken bu ülkelere müşteri devletler diyor. Yani Amerikan siyasetçileri bunlara yani müşteri devletler, yağlı, yani bunlara ürettiğinizi satacağınız, petrolünü alacağınız, müsaade ettiğiniz kadar iş yaparlar. Yani İran tehlike olarak gösterilir, bir süre sonra değil denir. Yani onların o konuda çok fazla iradesi olduğunu sanmıyorum. Şu anda belli bir noktaya kadar gerginlik olur ama gerçekten Amerika ve İngiltere politikası orada yeni bir devlet kurmak istiyorsa, Suudi Arabistan'ın oradan bir Şii devlet çıkartmak istiyorsa, kaosu büyütmek ister, körükler ve hedefi odur. Ama bunlar kendi iradesiyle savaşamazlar.
Evet. Suudi Arabistan'da Kral Abdülaziz Üniversitesi siyaset bilimi profesörü Vahit Hamza Katar'la Körfez ülkelerinin ihtilafına ilişkin bir anekdotu var, bir analizi var. Katar'ın Türkiye, İran ve Irak politikalarını gerekçe olarak sıralıyor. Müslüman kardeşlere karşı sert bir tavır almaya başlayan Körfez ülkelerinin bundan sonraki süreçte Türkiye ilişkilerinde de bir sıkıntı doğabilir mi peki hocam?
Zaten dikkatlice uluslararası ilişkiler takip edilirse bu Arap Baharı öncesinde mesela Türkiye'nin 2010'a kadar olan ilişkilerinde Körfez'le Suudi Arabistan'la biz çok daha sıcak ilişkiler ve münasebetlerimiz vardı. Hele hele Mısır'da Mursi'nin devrilmesinden sonra Tayyip Erdoğan'ın işte bütün diktatörler diye başlayıp sandık gelmeli gibi sözlerinden sonra yani aslında hiç de dostane bir tutumları söz konusu değildir oradaki Körfez işbirliğine üye ülkelerin. Bir tek Umman biraz kıyıda kalıyor, çok fazla zaten bu bölgeyle ilişkisi yok. Onun dışındaki ülkelerin yönetici bazında Türkiye ile çok sıcak baktığı söylenemez. Ama halk bakıyorlar ki işte Türkiye'de Arap ülkelerinden gelen turistlerin artmasının sebebi çöl bir bölge. Bakıyor Türkiye'de su, orman, yeşillik, bizim yemeklerimiz çok hoşlarına gittiği için akın akın turistler geliyor. Yani o turistlerin gelişindeki artış, Arapların İstanbul'daki görünürlüğün artması oradaki idarecilerin bizi seviyor anlamı çıkmamalı. Evet. Aradaki fark edilmeli bence.
Halil Bey, şimdi bu Körfez'deki krize ilişkin ilave edeceğiniz başka bir değerlendirmeniz yoksa Karadeniz'deki
evet.
krize
o
geçelim.
Konu biraz daha sıcak ve
daha
önemli.
Sıcak, oraya geçelim. Malum Karadeniz'de sular bir hayli ısınıyor.
Ortadoğu'da kavga dövüş bitmez. Daha çok geliriz önümüzdeki haftalarda buralara. Karadeniz hadisesi biraz daha sıcak.
Doğru, yani Körfez'deki kriz önümüzdeki dönemde de gündemde olacak. Gelişmelere göre biz de gündemimizi alıp tartışırız. Malum Karadeniz'de sular bir hayli ısınmaya başladı. Batı ile Rusya arasındaki Ukrayna üzerinden yürüyen nüfus mücadelesi tehlikeli sulara doğru gidiyor açıkçası. Rusya ile ABD arasındaki karşılıklı söz düellosuna yine karşılıklı icra edilen askeri tatbikatlar da devreye girdi. Kırım, yani Ukrayna, Rusya ve Batı arasındaki yaşanmakta olan krizin en sıcak bölgesi olarak gözüküyor.
Evet.
Malum Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu bölgenin geleceğiyle ilgili yapılan bir oturumda Kırım'ın Rusya'ya bağlanması kararını aldı. Büyük ihtimalle 16 Mart'ta da referandum yapılacak. Yine hakeza Sivastopol Kent Konseyi de peşi sıra ülkenin bir bölgesi olarak Rusya'ya dahil olmak kararını aldı. Buradan başlayalım isterseniz. Nasıl okuyorsunuz yakın son bir hafta içerisindeki gelişmeleri?
Aslında beklenen gelişmelerdi. Ve NATO'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa'nın bunlara sadece bir takım işte suya sabuna dokunmayan demeçlerle geçiştireceğini ve silahlı bir çatışmanın da kolay kolay olmayacağını ben şahsen tahmin ediyorum. Çünkü güçler belli, dengeler belli. Bir de Amerika ve NATO boğazları geçip Karadeniz'e giremez. Uluslararası anlaşmaya göre, Montreux Sözleşmesi'ne göre uçak gemileri boğazlardan geçemezler. Hı hı. Öyle olunca da...
Peki geçen gemiler o mahiyette kabul edilmiyor mu?
Küçük gemiler, yani normal uçak gemisi diyor. Yani amfibi karakterde olan gemiler geçemez. Amerika'nın gücü de ozdur zaten. Uçak gemisi Basra Körfezi'ne gidiyor. Yani bir ülkenin hava gücünden, donanmasından daha fazla bir uçak gemisi filosundaki uçaklar ve askeri güç.
Yani bu yapılacak olan askeri tatbikatlarda bir tehdit olarak algılanmaz
mı? Amerika'nın dünyada en zor sokulabileceği deniz gücünün yerlerden biri Karadeniz'dir. Çünkü boğazlar engeli var. Bir diğer konu, Rusya'nın büyük donanma üssü Kırım'da ve Rusya'nın bir diğer üstünlüğü Ukrayna'nın nüfusu içerisinde hatırı sayılır bir Rus nüfus vardır. Mesela 1989 yılındaki nüfus sayımında Ukrayna'nın nüfusu 51 milyon, 2001'de 48 milyona düşüyor. Bu şu anda da 45 milyon civarında. Hem Ruslar hem Ukraynalılar azalıyorlar nüfus olarak. Fakat etnik yapıdaki farklılıklara baktığımızda mesela 89 Sovyet nüfus sayımında Ukrayna'da Ukraynalıların oranı %72 iken 2001'de 78'e çıkıyor. Rusların oranında 22 iken 17'ye düşüyor. Ama şu anda %17'lik Rus nüfus demek 45 milyon içerisinde bu 7-8 milyon nüfusa tekabül ediyor. Bunun Kırım'da olan nüfusu ise, yani Kırım'ın %60'ı Rus diyoruz. 1 milyon 960 bin kişinin %60'ı 1 milyon 200 yapar.
Evet.
Daha 7 milyon nüfus var. Ukrayna içerisinde Rus nüfus var.
Peki hocam, bu şey anlamında akrabalık söz konusu mudur? Ukraynalılarla Ruslar arasında herhangi bir akrabalık söz konusu mudur?
İsterseniz eğer vaktimiz varsa birkaç dakikayla bunların tarihçesinden bahsedeyim. Bunlar Karadeniz'in kuzeyinde, bu Ukraynalı, Rus, Belarus dediğimiz bunlar küçük kabileler halinde yaşıyorlar. Buranın hakimi ise Volga Bulgarları, Hazarlar, Peçenekler, Tatarlar, yani Türk boyları buralara hakimken, ilk defa 945 yılında ölen Kiev Knezi Igor'un dul eşi Olga diye bir kadın İstanbul'a geliyor. 957'de vaftiz oluyor ve Ortodoks oluyor. Yani bunların tarih sahnesine Kiev Knezliği olarak biliniyor. Bugünkü Kiev'in bulunduğu yer. Sonra bunun küçük oğlu 987'de, daha 1000 yılı bile değil, Vladimir Bizans İmparatoru'nun kızıyla evleniyor ve artık Ortodoksluk bu Ukraynalılar arasında yayılıyor. Ve böylece hatta Ukrayna knezleri ve oradaki küçük kabileler arasında zorla Ortodoks Hristiyanlaştırma başlıyor. Daha da önemlisi, bu bölgeler sık sık Moğolların, Tatarların istilasına maruz kaldığı için onlar için en büyük tehdit Tatarlar. Hem Kazan Tatarları hem Kırım Tatarları bu Rusları, yani tabir caizse kedinin fareyle oynadığı gibi yüzyıllar boyunca hep etki altına almışlar. Ne zaman ki Bizans İmparatorluğu yıkılıyor 1453'te, orada öyle bir enteresan bir durum var ki Ukrayna'dan Ortodoks Kilisesi'nin hakimliğini almak için son Bizans İmparatoru'nun kızıyla evleniyor. Böylece Ortodoks Kilisesi'nin manevi havisi olmaya çalışıyor bunlar. Yani burada evlilikler yoluyla vesaire derken, biz 1552 yılında Kazan Hanlığı'nın ortadan kaldırılması, hemen arkasından 1556'da bu Astrahan Hanlığı'nın ortadan kaldırılması, Dağıstan'ın kuzeyinde Orta Asya'dan hacca giden insanların yolunun tehlikeye düşmesinden sonra Osmanlı'nın dikkatini çekiyor bu bölge. Hı hı. Ve sonunda bu işin aslı Kiev ve Ukraynalı knezler. Fakat nasıl ki Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra işte Bilecik'te Osmanoğulları yeni bir beylik kuruyor. Bunlar içerisinde de 1. İvan adlı birisi 1325-45 yılları arasında Moskova'ya geliyor, Moskova şehrini kuruyor ve Rus knezliğini ortaya atıyor. Yani Kiev'den ilk ayrılma bu şekilde oluyor. Bizim Osmanlı'nın işte kurulduğu yıllar, işte Bilecik Söğüt olduğu gibi. Daha sonra zamanla Bizans İmparatoru'nun kız kardeşi Sofia ile de evlendikten sonra Moskova kilise kanalıyla öne geçiyor. Ve enteresandır, Ruslar Avrupa'nın tam tersine kiliseyi kullanarak güçlenmişlerdir. Skolastik düşünce Avrupa'da gerilemeye sebep olurken, bunlar kiliseyle devlet yönetimini, zaten Katoliklikle Ortodoksluk arasındaki fark odur. Katoliklikte din devleti esir almaya çalışır. Halbuki Ortodokslukta devlet kontrolünde bir dindir ve devlet çıkarlarıyla din birlikte yürür. Ve Ruslar bunu çok iyi başarmışlardır. Ve 1500'lü yılların ortasından komünist Bolşevik ihtilaline kadar her geçen yıl genişlemişler ve Osmanlı'yı da bitirmişlerdir. Zaten Osmanlı'nın yıkılışında 1700'lü yıllardan başlayıp 1. Dünya Savaşı'na kadar büyük Rus harpleri önemlidir. Yani kısaca şunu söyleyeceğiz. Ukrayna'nın batısında, hatta Ukrayna ile ilgili şu rakamları vereyim ki daha iyi anlaşılsın. Bugün Ukrayna'nın %72 Ortodoks, %16'sı Katolik, %3'ü Protestan. Az miktarda da Müslüman var. Hı hı. Şimdi Ukrayna'nın o Katolik ve Protestan dediğimiz kısmı batıdadır ve onlar hep Avrupa Birliği yanlılarını oluşturuyor. Hı. Fakat doğuda Ruslarla iç içe yaşayanlar hem Ortodoks hem de akrabalıklar var. Şimdi Ukraynalılar ve Ruslar Slav'dırlar. Yani etnik olarak birbirlerinden hiçbir farkı yok. Fakat yüzyıllar içerisinde burası düz bir coğrafya olduğu için Ukrayna'nın %95'i düzdür. Hı-hı. Ekilebilir arazidir. Çok fazla kavimler gelip geçtiği için işte Polonya'nın o zaman Lehistan'dır, İsveç'in, Rusya'nın, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun, Osmanlı'nın etkisinde kaldığı için burada dini, kültürel yapıda farklılıklar oluşmuştur. Yoksa Ruslarla Ukraynalılar aynı kumaşın parçalarıdır. Fakat işte batıya doğru gittikçe, çünkü biliyorsunuz Slavlar içerisinde Polonyalılar Katoliktir. Geri kalan Doğu Slavları ve Yugoslavya Slavları Ortodokstur. Bu nedenle de şu anda bir tek mezhebi bir farklılık var batıda kalanlarda. Geri kalan aynıdır. Evet. Fakat düşmanlığın sebebi tamamen stratejik.
Evet. İsterseniz bu tarihsel anekdottan sonra bu stratejik kavganın özüne gelelim. Ya malum Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Yanukovych'in devirmeyi başaran Avrupa Birliği ve ABD ittifakına karşı Kırım'a asker çıkartarak bir anlamda rövanşı aldığı söyleniyor. Bundan sonraki süreçte Batı'nın Rusya'ya karşı kullanabileceği kozlar neler? Bu bir anlamda Rusya'yı makul bir çizgiye getirecek ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin elinde yeterli argüman var mı?
Mesela G7, sanayileşmiş 7 batılı ülke, Rusya'yı da aralarına alıp G8 yapmışlardı. Şimdi diyorlar ki G8 zirvesine sizi almayacağız, G7 olarak toplanacağız. Hı-hı. Halbuki G8 de geçti, G20'ye döndü o.
Evet.
Yani bu nedenle Rusya'nın da çok da umurunda değil yani oraya katılıp katılmamak.
Böyle bir tehdit bir anlam ifade etmiyor.
İfade etmiyor.
Şayet enerji konusu.
Enerji konusunda Rusya'nın dünya doğalgaz rezervinde birinci olduğunu, petrol üretiminde birinci olduğunu bilmemiz gerekiyor. Suudi Arabistan hep petrolle alınır ama dünyada en çok petrolü ve gazı Rusya çıkarır. Şu anda Almanya dünyada en çok Rus gazı alan ülke. İkinci sırada Türkiye geliyor. Şimdi yılda yanılmıyorsam 30 milyar dolara yakın para ödüyor Rusya'ya Almanya. Şimdi Rusya, düşünün ki tek bir devletten 30 milyar dolar, 26-30 milyar dolar gaz parası alıyor. Bunu almasa ekonomisi felç olur.
Evet.
Fakat bu diyelim ki ayakkabı, kürk, araba değil ki almayacak olsun. Yani bazı şeyler tasarruf edilebilir. Hı. Ama siz ısınmak için veya elektrik için protesto edemezsiniz ki. Yani hı, Almanya bu gazı almak zorunda. Alman sanayisinin dönebilmesi için, çarkın dönebilmesi için, buna biz karşılıklı bağımlılık diyoruz.
Evet, yani aynı şey Rusya için de dillendiriliyor.
Evet.
Yani Rusya'nın Avrupa'ya sevk ettiği doğalgazdan günde 100 milyon dolarlık bir geliri var.
Evet.
Yani elinizde gaz var ama bu gaz yenmiyor, içmiyor. Satarsanız bir anlam ifade ediyor. Yani mesela bir savaş riski ortaya çıktığı gün Rus borsası %10 değer kaybetti.
Evet.
Dolayısıyla böyle bir kırılganlık da söz konusu Rusya ekonomisi açısından. Ona rağmen doğal gaz tehdidi yine de bir anlam ifade etmiyor mu?
Ukrayna'nın elinde en büyük koz şu: boru hatları Ukrayna'dan geçiyor. Yani Rusya'nın Ukrayna'ya bağımlı olduğu ve en çok da yani sıkıntısını çektiği konu boru hatlarının, sadece direkt kuzeyden Belarus üzerinden Almanya'ya bir direkt hattı var. Onun dışında Avrupa gazı Ukrayna üzerinden geçiyor. Onun dışında kozların, şöyle orantı yapacak olursak, %70-80'i Rusya'nın ve Putin'in elinde. Yani Avrupa'nın böyle üzerinde oynayabileceği çok fazla argümanlar yok. Ama isterseniz Putin'in elindeki kozlardan bahsedeyim.
Lütfen.
Mesela Ukrayna'nın şu an 45 milyon civarında nüfusu var. İşte başkent Kiev, 2 milyon 700 bin nüfuslu. Peki Kiev'den sonra eski başkent, ikinci büyük şehri Harkov, 1 milyon 650 bin. Karadeniz'de liman Odessa, 1 milyon 150 bin nüfuslu ve kömür, demir çelik sanayinin merkezi Rusya sınırında Donetsk şehri, 1 milyon 130 bin. Bunlar hep Rus nüfusun olduğu yerler. Yani doğuda Rus sınırı boyunca, Karadeniz kıyılarda dahil olmak üzere nüfus Ruslardan oluşuyor. 6-7 milyon Rus nüfus var ve Kırım'la kalmayacaktır bu. Putin sırada onlara da, oraları da karıştırmaya çalışacaktır. Nüfus dengesi onun elinde çünkü. Ukrayna ne yapacak o zaman? Yani şimdi Kırım özerk oldu, Rusya'dan ayrıldı, Kırım Ukrayna'dan ayrıldı veya ayrılmadı. Karadeniz'le tamamen bağını kesebilme argümanları var Rusya'nın elinde. Çünkü Ukrayna'nın da mesela 3 milyon civarında Rusya içinde nüfusu var ama Rusya'nın genelinde %2 yapıyor o.
Hiçbir anlam ifade
ama
etmiyor.
Ama Ukrayna içindeki Rus nüfusu %17-18 ve toplu halde belli bölgelerde yığılmış ve stratejik noktalarda. Bu da yani Batı açısından düşünülmesi gereken, karıştırdıkça Ukrayna'yı bölünmeye doğru götüren bir unsurdur. Yani işin coğrafya boyutundan baktığımızda Rusya çok rahat olduğu için aslında kale bile almadı. Olimpiyatlara devam etti. Hiç istifini bozmadı. Çünkü elindeki kartların sağlam olduğunu biliyor. Burada bize en çok konu olan şey Kırım Tatarlarının durumu. Onun dışında zaten bu kavga bizi çok da fazla ilgilendirmiyor.
Peki Kırım'daki durum bir anlamda Güney Ossetya modelini ortaya çıkartacak mı?
Muhtemelen. Muhtemelen. Şimdi Güney Ossetya dediğimiz yer Gürcistan içerisinde bir bölgeydi. Biliyorsunuz Gürcistan NATO'ya girmek istedi. Bağımsız devletler topluluğuna girmedi. Evet. İşte ben dedim Avrupa Birliği üyesi olacağım. Kendince bir batı hülyası gördü. Soros getirdi orada paraları dağıttı. İşte Ukrayna'da turuncu, orada yeşil, kırmızı devrimler oldu. Yani işsiz insanların olduğu bir ülke düşünün.
Evet.
Gürcistan 4-5 milyon nüfuslu bir ülke. Ve 100 dolara insanların çalıştığı bir ülke. Siz 10-15 milyon dolar parayı dağıttığınız zaman kadrolu on binlerce provokatör buluyorsunuz. Yönetimi değiştiriyorsunuz. Ve Güney Ossetya'da bu defa Ruslar da onları cezalandırmak için Osetleri ayaklandırdı. Biz de Gürcistan'dan ayrılıyoruz. Ossetya.
Evet.
Gürcü ordusu Osetleri ezmek için harekete geçince Rusya dedi ki dur bakayım. Eğer sen Ossetya'ya girersen ben de Ossetlerin arkasındayım. Dolayısıyla Gürcistan'la Rusya savaştı. Doğal olarak da Rusya Gürcüleri hezimete uğrattı. Şu anda Gürcistan haritasının içerisinde Ossetya diye bir bölge var. Fakat oraya Gürcü askerleri giremez.
Kurtarılmış
bölge. Oradaki bütün Gürcü nüfusu da kovdular. Bu Abazya'da da aynı şekilde. Şu anda ona biz Ossetya modeli diyoruz. Haritada Gürcistan içerisinde ama ne bir Gürcü nüfusu yaşıyor
orada. Ülke içinde ülke.
Ne bir Gürcü nüfusu var ne de Gürcü askeri var. Tamamen Rusların denetiminde Ossetya deniyor. Kırım'da da öyle olacaktır. Yakında oradaki Ukrayna askerlerini de göndereceklerdir. %24 civarında Ukrayna nüfusu var orada. O nüfusun durumu ne olur onu bilemiyoruz. Eğer iş savaşa binerse onlar da gider. Ama Türkiye olarak bizim için çıkarımız olan şey kansız bir şekilde Ukrayna'da kalıyorsa da Ukrayna'da kalsın, Rusya'ya bağlanıyorsa Rusya'ya bağlansın ama
bir savaş
olmasın. Çünkü savaş en çok bize zarar verir. Çünkü oradaki Tatarlar daha yeni yeni gelmeye başladılar. Fakirler yani 90 sonrası göç etmiş 250-300 bin civarında yani 1 milyon 960 bin nüfuslu Kırım Yarımadası'nda. Zaten Kırım dediğiniz yerde yani halkımız anlasın diye söylüyorum. Konya'nın alanının 40 bin kilometre olduğunu düşünürseniz Kırım 26 bin kilometre kare.
Evet. Yani yarısından biraz
yani fazla. Konya'nın yarısından biraz fazla bir alan yani Kırım böyle devasa bir yer değil. 1 milyon 960 bin nüfus var. Bunun içerisinde %60 Rus diyoruz. Burada Kırım Tatarları hiç yoktu 30 sene önce. Evet. Yavaş yavaş geliyorlar. Rusya'ya da bağlansa o kadar çok böyle dünyanın peki, sonu değil bizim için.
Yani Rusya'ya bağlansa şayet Kırım'a gelen Tatarların göçü durma riski söz konusu olabilir mi?
Onu Rusya Ukrayna kadar teşvik etmez. Çünkü Ukrayna teşvik ediyordu. Nüfus dengesini sağlayan kendisinin %24 nüfusu var. Diyordu ki işte kendinin nüfusu azalıyor. Yani amiyane tabirle zürriyeti pek artmıyor. Ruslar da orada %60'ın üzerinde bir çoğunluğa sahip. O zaman %65-70'ti. Bu Tatarlar gelirse diyordu Kırım Tatarları. Bunlar da 25-30 olursa Rusları biz %50'nin altına indiririz. Bu şekilde teşvik vardı. Evet. Bu defa da Ruslar Kırım Tatarlarına öyle Stalin döneminde 44'teki olduğu gibi toplu bir sürgünle gönderme. Yani dünya çok değişti. Köprünün altından çok sular aktı. İsterseniz Rusya ile ilgili de birkaç şey söyleyeyim. Mesela Rusya'nın da şu anda nüfusunun %80'i Rus'tur. Geri kalan %20'si diğer etnik topluluklardan oluşuyor. Mesela bunlardan %4'ü Tatar'dır. Yani bunlar Kazan Hanlığı Tatarlı hemen Moskova'nın yanı başında ve Tatarlar Ruslardan sonra en büyük topluluğu oluşturuyor ve Kırım'la ilgili alacağı herhangi bir peki, kararda hemen sesini yükseltir Tatarlar. Ayrıca
yani Ruslaşmış Tatar değil mi?
Hayır Müslümandır bu Tatarlar. Hemen. Başkurtlar ve Tatarlar.
İdeolojik olarak.
Ve milli benliklerini kuruyorlar ve İslam dünyasının en entelektüel insanlarından biridir. Mesela bir Tatar bir bayan başı açıktır bakarsınız. yani sadece başka açıktır ama öylesine böyle İslam kültürüyle ilgili şeyler söyler ki yani buradaki değme hocalardan daha yani kadim bir İslam kültürü vardır o Kazan Üniversitesi'ni yetiştirmiş olduğu. Bir diğer konu Rusya'nın içerisinde 15-20 milyon Müslüman nüfus var. Bu 15-20 milyon nüfusuyla Rusya zaten İslam Konferansı Teşkilatı'nda gözlemci statüsünde. Yani düşünebiliyor musunuz? Şu an 141 milyon civarında Rusya nüfusu içerisinde 15-20 milyon Müslüman nüfus var. Bu Müslüman nüfusunda yaklaşık 10 milyon vefa üzeri Türklerden oluşuyor. Yani bu Tatarlar, Başkurtlar, Kafkas bölgesindeki Kabartay, Balkarlar, Karaçaylar, Dağıstan içerisindeki Kumuklar, yani bunları da topladığımızda Altay bölgesi, Sibirya'daki Saha Türkleri, yani Türklerin 10 milyon civarında, yani Kırım'ın yekûnu 2 milyon değil, Rusya içerisinde 20 milyon Müslüman var. 10 milyonu da hem Türk ve hem Müslüman. Dolayısıyla Rusya artık kendi içerisinde bu kadar etnik çeşitlilik varken Kırım'da artık eskisi gibi yani eline silahı alıp soykırım derecesine varan şeyler yapamaz. Ama Ukrayna'nın yaptığı gibi de teşvik de etmez. Evet. Çünkü oraya Kırım Tatarları ana vatanlarına göçerse, nüfus dengesi değişirse ileride sıkıntı olur diye düşür. Çünkü Kırım Rusya için hayati bir öneme sahiptir. Karadeniz'e açılan bir nefes borusu. Rusya'nın iki tane nefes borusu var. Biri işte İsveçlilerle 10 yıllarca savaşmışlar 1700'lü. Biri Baltık Denizi'ne açılan nefes borusudur. Açık denizde aç. Diğeri de Azak Denizi ve Karadeniz'den dünyaya açılıyor. Yani düşünün ki nefes borusu burası. Buradan evet, vazgeçemez mümkün. Rusya.
Sayın hocam yine şöyle Obama'nın bir açıklaması evet. oldu. Batı ile Rusya arasındaki nüfus mücadelesine ilişkin belki ilave edeceğiniz bir konu olabilir. Şayet Obama'nın bedeli olur şeklinde bir tehditte bulundu Rusya'ya karşı evet. Kırım'da ve Ukrayna konusunda daha ileri gitme noktasına varırsa gelişmeler. Obama'nın bu bedeli olur tehdidinin altını nasıl doldurabileceğini düşünüyorsunuz hocam?
Obama bedeli olur diyor, doğru. Amerika'nın şu anda elindeki argümanlardan bir tanesi finans sistemi tamamı biliyorsunuz Amerikalıların elinde. Şu an İran'ın başına gelenler, işte bizdeki zarrab olayları, diyelim ki ayakkabı kutusundan çıkan paralar falan. Bu işin aslı nedir? İran bize gaz satıyor, petrol satıyor. Parayı biz bankayla gönderemiyoruz. Çünkü bankacılık sistemini bloke etti. Ne yapıyorsun? İşte altın alıyorsun, valizle gidiyor vesaire. İşin temeli o. Şimdi batılı bankalardaki paralarını bloke ediyor. Yani bu ne kadar ahlakidir o da tartışılabilir. Hedefine koyduğu bir ülkeyi dünya bankacılık sistemi. Biz şimdi elimizde kredi kartlarımız var. Ya Visa kart ya da Mastercard. Bu Visa kartlar, Mastercard'lar marketten 10 liralık bir alışveriş yaptığımızda bile bir ucu gidiyor Amerika'daki o sistemden onay alıyor geliyor ve dolayısıyla bu finansal alanda size ambargo uyguladığında çok büyük sıkıntılar çekiyorsunuz. Yani akla hayale gelmedik sıkıntılar. Birincisi budur. Amerika'nın elindeki uygulayabileceği bir kozdur. Ama karşı tarafta Rusya Birleşmiş Milletler'de veto hakkı olan bir ülke. Yani Rusya bir Suriye değil, bir İran değil, bir Libya değil. Yani bir kere veto tehdidi. İkincisi nükleer silaha sahip bir ülke. Üçüncüsü de dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu petrol ve gazı satıyor. Ve müşterileri bunu almama lüksüne sahip değil. Hadi petrolde şöyle bir şey vardır. Siz Suudi Arabistan'dan petrol almazsınız da diyelim ki Libya'dan alırsınız. Tankeri oradan doldurursunuz. Ama doğalgazda boru hattını bugün karar verseniz 5 yıl sonra biter evet. o hat. Yani diyelim ki Almanya karar verdi Rusya'dan almıyor. Nereden alacak ve hangi hatta getirilecek? Ama bu olayların bizim için bir hayırlı sonucu vardır. Vaktiniz varsa onu da söyleyeyim.
Ona geçmeden önce mesela Obama'nın bu bedeli olur tehdidinin altına ilişkin ifade edilen yorumlardan biri de demokrasi talebiyle Rusya halkını sokağa dökme iddiası evet. var. Bunu gerçekçi buluyor musunuz hocam?
Onu yaparsa sadece Rusya'yı güçsüzleştirir fakat oradaki halklara zulmetmiş olur. Çünkü Putin biliyorsunuz KGB kökenli, istihbarat kökenli bir devlet başkanı. Hı hı. Oradaki etnik yapıları, onların gücünü, ne yapacağını, ne kadarlık bir güce sahip olduğunu çok iyi biliyor. İşte Çeçen savaşlarında gördük. Hı hı. Çok acımasızca bastırır ve buna da dünyada hiç kimse ses çıkaramaz. Çünkü Birleşmiş Milletler'de veto hakkı var. Yani Suriye'den bin beter olur. O zaman da onun aklına uyup da baş kaldıranlar çok acı fatura öder. Rusya'da dünyanın kınamasını filan da dikkate almaz. Amerika bunu yapabilir, bakın karıştırabilir ama sonuç alma şansı yok.
Evet.
Burada o gaza gelip de onun sözüyle ortaya çıkanlar kaybedenler.
Evet, Sayın Hocam vaktimiz ilerledi. Son soruda ifade ettiğiniz gibi tüm bu olup biteni Türkiye açısından ne anlam ifade ediyor? Ortaya çıkan bu tablo
aslında
onunla bitirelim.
Aslında her şer görülen
evet, artılar eksiler mesela.
Arkasında bir hayır vardır diyebiliriz. Batı ve Amerika şunu gördü ki bu olayda işte Kırım'da Putin çok rahat istediği gibi at oynatıyor. Avrupalılar da sadece demeç veriyor. Sebep nefes borusu olarak doğalgaz boru hatları vasıtasıyla bağımlılar. Uluslararası ilişkilerde şöyle bir kural vardır. Özellikle enerjide bir ülkeye %30'dan fazla bağımlı olmamak lazım.
Evet.
Yani mesela Türkiye şu anda %60 küsur oranda Rusya'dan doğalgaz alıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Geri kalan İran ve Azerbaycan'dan alıyor. İşte bu şunu gösterdi Batı'ya. Bu kaynakları çeşitlendirmek. Bu nereden geçiyor? İşte bir TANAP projesi diyorduk. Bakü'den Anadolu üzerinden Avrupa'ya giden bir hat. İkincisi Güney Kıbrıs'tan çıkan, İsrail'den çıkan bu gazın yine boru hattı üzerinden Avrupa'ya nakledilmesi. İki tane hat içinde burada Türkiye, Avrupa Birliği ve Amerika'nın çıkarları örtüşüyor.
Evet.
İşte bu kaderin, tarihin bize altın tepsi içerisinde sunmuş olduğu bir fırsattır.
Yani yoksa Batı'nın bugün Kuzey Kıbrıs Rum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rum kesimini tekrardan masaya oturmaya teşvik etmediğinin altında yatan sebeplerden biri de bu şekilde ortaya çıkmış olabilir.
Muhtemelen Kıbrıs'ta yakın bir gelecekte barış sağlanacaktır ve boru hattı projeleri göreceksiniz önümüzdeki birkaç yıl içerisinde imzalanacaktır ve bunu hangi siyasi iktidar, hangi hükümet yaparsa yapsın bu Türkiye'nin 10 yıllar sonrası geleceği için çok hayırlı bir gelişmedir. Çünkü petrolünüzün, gazınızın olması kadar önemli bir şeydir. Boru hattınız sizin içinizden geçmesi. Ukrayna'nın tek bir kozu var bakın. Tek bir kozu var, o da Avrupa'ya giden boru hatlarının oradan geçmiş olması.
Evet.
Rusya gazı kesiyor, borcunu ödemedin diyordu geçtiğimiz yıllarda. O da Almanya'ya giden hattan gaz çekiyordu. Halkımı donduracak halim yok diyor. Sonra alırsın paranı diyor.
Evet.
Yapacak da hiçbir şey yok Rusya'nın. Bu nedenle Türkiye'den yeni boru hatlarının geçmesini aslında Avrupa çok fazla istemez. Amerika istemez. Bu Türkiye'nin güçlenmesine neden olur. Fakat kader, şartlar ve haritayı da önünüze koyduğunuzda Anadolu'nun dışında gidecek başka kısa bir yol yok. Güney hattı olarak. İnşallah bu karışıklıklardan sonra Rusya'ya bağımlılığını azaltmak için başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa Birliği ülkeleri bu Azerbaycan ve Orta Asya gazının, Türkmen gazının Anadolu'dan geçmesi, Güney Kıbrıs'tan çıkan gazın Anadolu'dan geçmesi projelerini destekleyecektir. Bu da Türkiye'nin hayrına olan bir şeydir. Bunu da önümüzdeki yıllarda göreceğiz.
Evet.
Bu tabii uzun vadeli şeyler,
evet.
Akşamdan sabaha olan şeyler değil ama inşallah hayırlı gelişmelere sebep olacaktır diye düşünüyorum inşallah.
İnşallah öyle olur. Peki sevgili hocam, Allah razı olsun dileyelim. Keyifli bir program oldu. Sevgili dinleyenler, böylelikle bir programımızın sonuna daha gelmiş bulunuyoruz. Programımızı haftanın analizi köşemizle kapatacağız inşallah. Bu hafta Star gazetesinden Beril Dedeoğlu'nun hem Körfez'de hem Ukrayna'da olup biteni analiz ettiği Oyun Değişiyor başlıklı yazısını paylaşıyoruz.
Oyun Değişiyor. Beril Dedeoğlu. ABD'de Obama siyasetinin kaybedeceği yolundaki işaretler çoğalıyor. Obama, Rusya ile işbirliğini öngörmüştü. Bu çerçevede, İsrail'in İran konusundaki gerginlik siyasetinin, Filistin konusundaki uzlaşmaz tutumunun karşısında yer almış, Suudi Arabistan gibi bir müttefikini bile El-Kaide nedeniyle küstürmeyi göze almıştı. Beklenti, İran, Hizbullah, nükleer çalışmalar, petrol ya da doğalgaz konularında sıkıştıracak stratejilerden geri adım atarak Rusya'nın da geri adım atmasını sağlamaktı. Bu noktada belirtelim. Rusya-ABD işbirliğinin Orta Doğu'daki birleştirici harcı olarak Türkiye, Avrupa'daki birleştirici unsuru olarak da Almanya rol oynuyordu. Gelinen aşama ise bu mutlu günlerin devam etmediğini gösteriyor. Ukrayna sorunu Almanya-Rusya ilişkilerini bozmuş durumda. Yaşananlar, Rusya'yı Doğu Avrupa ve Kafkaslar'da daha sert olmaya itiyor. İran'la başlayan bahar havasının ise dağılmaya başladığı söylenebilir. İran'dan gelen sesler birkaç ay önceki kadar ılımlı değil. ABD'de havanın değiştiğini fark eden Netanyahu, İsrail'in de hemen harekete geçtiğini, Gazze'ye gitti iddia edilen silahları taşıyan İran gemisine operasyon düzenlediğini hatırlatalım. Saflar sıkışıyor. İddiaya göre operasyon yapılan gemideki silahların Suriye ile de ilgisi var, Hizbullah'la da. Bu durum, İran'ın ve Rusya'nın Suriye'de geri adım atmadıklarını, tam tersine yardımlarını artırdıklarının ilanı anlamına geliyor. Almanya-Rusya ilişkisinin zarar görmesi, İsrail'in İran'la olan gerilim siyasetine geri dönmesi, Rusya'nın öteki ilan edilmesini savunan ABD'li cumhuriyetçilerinin savıyla gayet uyumlu. Ancak bu iki gelişme, Rusya-ABD gerilimini pekiştirmeye yetmez. Neyse ki gerilimi pekiştirecek başka gelişimler de oluyor. NATO, Rusya'ya yaptırım kararı alıyor. G8 toplantısı, Rusya'sız yapılarak Soğuk Savaş yıllarındaki gibi G7 olarak toplanıyor. Bu arada Ukrayna'da şimdilik iktidarda bulunan kadro, NATO'ya girmek istediklerini ilan ediyor. Bu gelişmelerin büyük ölçüde devletleri Rusya karşısında pozisyon almaya ittiği açık. Ancak bir yandan da Obama döneminde ilişkilerin bozulduğu eski ABD müttefiklerinin gönlünün kazanılması gerekiyor. Bu ülkelerin başında İsrail geliyor, ardından da Suudi Arabistan. İran'ı kazanma siyasetinden vazgeçilince, zaten bu iki ülke her zaman mesajı alırlar. Galiba yine almışlardı. Tercihler sertleşiyor. Suudi Arabistan, yanına Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de alarak Katar'a baskı yapmaya başladı. Nedeni, Müslüman kardeşleri desteklemesi. Bu, değil El-Kaide Müslüman kardeşler gibi bile olsa, hiçbir İslami grubun desteklemeyeceği ABD politikası anlamına geliyor. Diğer bir ifadeyle, İslam üzerinden siyaset yapanlarla işbirliği döneminin biteceği işaret ediliyor. Bu arada NATO'nun Rusya'ya ne tür yaptırımlarda bulunabileceğini de düşünmek gerekiyor. Kim bilir, belki NATO Rusya'nın cezasını Ukrayna'da değil Suriye'de verir. Suriye'ye bir NATO müdahalesi düşünülüyorsa, İsrail ve Suudi Arabistan'ın desteğine ihtiyaç olacağına hiç kuşku yok. Güç müdahalesinde geriye dönüş söz konusuysa, her ülkede çalkantılar olması mümkün. Fransa'da mesela Sarkozy'nin ses kayıtları ortaya çıktı. Hollanda'nın çok da başarılı olmadığını düşünen kesimler, yerel seçimlerde kaybetmesini hayal ediyor. Yeniden Sarko'nun önünü açmaya çalışıyorlar. Ancak unuttukları bir konu olmuş olmalı. Hollanda, Afrika operasyonlarında ABD ile birlikte çalışıyor ve stratejik işbirliği yapmış durumda. Yani hemen feda edilmesi kolay değil. Belki kayıtlar bu amaçla servis edilmiştir. Belirtelim. Gidişat, Türkiye'yi her bakımdan batıya eklemlemeye, yeni işbirliklerinin önünü kaparken eski ittifakları canlandırmaya zorluyor.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bendeniz Beytullah Demircioğlu. Haftaya aynı gün ve saatte bir başka Dünya Gündemi programında buluşmak ümidiyle bizlere kulak veren tüm dinleyenlerimize esenlikler ve iyi hafta sonları diliyorum.